Merhaba, ben Gamze Eyvan, Nuray Mert'le Soru Cevap'ta karşınızdayız. Nuray Mert'le bu hafta da gündeme ilişkin konuları masaya yatıracağız. Hocam merhaba.
Merhaba.
Hocam bu hafta hem 1 Mayıs'ı hem de Özgür Özel'le Erdoğan'ın görüşmesini hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrenci protestolarını konuşacağız. İlk başta Özgür Özel'le Erdoğan'ın görüşmesinden başlamak istiyorum. Çünkü 2 Mayıs Perşembe günü olacak bu görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa teklifini götüreceklerini söyledi. Ve aynı zamanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bugün Özgür Özel'le görüştü. Anayasa konusunda usul değil de nasıl bir görüşme olması gerektiğini, nasıl bir anayasa içeriğinin olması gerektiğini konuşmadıklarını söyledi. Usul konuştuklarını söyledi. Düzelteyim kendimi. Özgür Özel de anayasaya uymak gerektiğini, uyulmadan yeni anayasa nasıl olacağını söyledi ve üstüne üstünlük giymemek için yeni elbise alınır mı diye de sordum. Şimdi buradan hareketle şunu sormak istiyorum aslında. Çünkü Özgür kulislerde Cumhur İttifakı'nda çatlamaların olduğu, Erdoğan'la Bahçeli'nin arasında da bir takım görüşmelerin olduğunu, çünkü Erdoğan ve AKP'li kurmayların %50 artı 1'den %40 artı 1'e geçme isteğinin fikrinin olduğu ama Bahçeli'yi ikna edemedikleri söyleniyor. Sizce bu mümkün olabilir mi? Erdoğan'la Bahçeli'nin arasında herhangi bir çatlaklık var mı ya da bize nasıl yansıyor? Tabii bir de Ferdi Tayfur videosu da var elbette. Erdoğan'a gönderme yapıldığı söyleniyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ve Erdoğan biraz daha ılımlı bir siyasete geçmeyi düşünüyor olabilir mi? Ne dersiniz?
Daha spekülasyon yapmadan önce isterseniz bir kere bu alaka niye kuruluyor? Yani anayasa görüşmeleriyle Bahçeli-Erdoğan ilişkisi niye birlikte düşünülüyor? Ona da bakmadan önce ama Özgür Özel'in, bilmem izlemişsinizdir tabii siz de, bu Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşme sonrasındaki konuşması, sen de özetledin, vurguladın. Özgür Özel, eğer uyacaksak anayasa yapacağız. Uyulmayacaksa niye anayasa yapalım dedi ve bugünkü de aslında mevcut anayasanın da uygulanmıyor olmasının altını çizmiş oldu. Bir kere her şeyden önce, hani seçimlerden sonra hızlıca geçtikten ama bu Özgür Özel'in üslubu, liderlik üslubu gerçekten de büyük ölçüde oturdu sayılır. Hani hemen seçim sonrasında ne derece devamlılık arz edecek bilinemiyor olabilirdi bizler açısından. Özgür Özel zaten çok göze çarpan bir siyasetçiydi. Özellikle Soma sürecinde hatırlarsanız. Fakat doğrusu ben de liderlik, yani çok heyecanlı bir siyasetçi olduğu için ve bu da bir olumlu bir özellikti ama liderlik konumunda bu kadar soğukkanlı davranabileceğini çok tahmin etmezdim. O bakımdan Allah nazarlardan saklasın diyorum. Çok önemli bir işlevi görüyor Özgür Özel'in liderliği. O da dediğimiz gibi yani demokratik tartışmanın alanına iktidarla konuşmak dahil olmak üzere açık tutmak, onda da ısrarcı olmak ama asla bunu böyle bir işte hem küçük hesaplar içerisinde sınırlamamak hem de ilkele önemsediği muhalefet etmesini dayandırdığı, partinin muhalefetin dayandırdığı ilkelerden taviz vermeyeceğini üslubuyla da, duruşuyla da, tavrıyla da çok iyi altını çiziyor. Bu çok önemliydi. Bu görüşmeler o bakımdan çok Türk siyaseti açısından da çok önemli. Diğer taraftan dediği gibi, senin de vurguladığın gibi içeriği asıl önemli. Şu ana kadar o kadar işte anayasa değişikliği, anayasa değişikliği kastedilen ne oldu belli değil. Neresi ne kadar sivil olacak, neleri kapsayacak bu değişim. Yani demokratik bir anayasa, sivil anayasa çok açıklayıcı değil aslında. Çünkü askeri vesayet meselesi aslında geride kaldı. Ve başarılı bir şekilde, iyi bir şekilde Türkiye açısından bu da önemli bir adım. Ama sonuç itibariyle bundan ibaret değil. Türkiye'nin demokratikleşme meselesi sadece askeri vesayetten falan ibaret değildi. Ben zaten bunu 2009 sonlarında, yani askeri vesayet kalkar yerine sivil vesayet gelir tartışması açmış biri olarak öteden beri altını çizmeye çalışıyorum. Ve o yüzden de sivil anayasa yeterli bir tanım değil. Demokratik bir anayasa. Daha demek bulunduğumuz yerden daha ileriye gidecek bir demokrasi kıstası ve bulunduğumuz yer maalesef mevcut. Bizim demokratik kabul etmediğimiz, haklı olarak eleştirdiğimiz öteden beri mevcut anayasanın bile gerisinde bir uygulama söz konusu. O yüzden de özgür özel uygulanacaksa diye de özellikle de altını çiziyor. O yüzden içeriği çok önemli. Gelelim bu içerik meselesinde. Bu benim dediğim ilkesel şeyler değil de tabii doğal olarak daha ziyade bunun daha siyasi hesaplar açısından anlamı konuşuluyor. O yüzden de Bahçeli-Erdoğan ilişkisi bu çerçevede çok tartışma konusu oldu. Çünkü yeni anayasa önerisinin daha ziyade işte Erdoğan-Bahçeli ilişkisini etkileyecek boyutun tartışılmasının nedeni malum. İşte acaba %40 kıstası mı gelir veya tekrar böyle parlamenter, yarı parlamenter sisteme geçiş konuşulur mu ve dolayısıyla Erdoğan'ın AK Partisi'nin Bahçeli'ye mecburiyeti ortadan kalkar mı? Zaten Bahçeli de bu yüzden itiraz ediyor. Yani bu gelişmelere veya öyle gözüküyor. Ve işte Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyarette bu çerçevede işte bir ikna görüşmesi olarak değerlendirdiği içeriğini bilmiyoruz ama yani ilan edilenin dışında buraya yoğunlaşmamızın nedeninin bu olduğu aşikar. Bunu herkes biliyor. Ama buradan yola çıkarak spekülasyon yapmak şu an itibariyle zaten biliyorsunuz ben spekülasyon yapmayı seven bir yorumcu değilim. Siyaset izleyicisi değilim. Ancak ihtimaller, birkaç ihtimal konuşmak daha gerçekçi oluyor bu durumlarda. O yüzden işte bir iddiada bulunup da yani bunun riskini almamak açısından demiyorum. Yani bu konuda bir düşünme, üzerine düşünmek açısından ihtimallerden bahsetmek daha doğru işte. Acaba o yönde mi? O işte öyle mi, rahatsız mı etti, rahatsız ettiği Bahçeli'yi çok ortada. Bütün bu görüşmelerin, bu gelişmelerin, bu dolaşıma giren iddiaların o klibi bilemeyeceğim. Yani ben de izledim. Çok manidar gibi geldi ama ondan ziyade zaten gerçekler ortada. Yani matematik gerçekler de ortada. Türkiye'de işte son seçimin ortaya çıkardığı tablo da ortada. Ve onun ötesinde de yine bunlarla birlikte değerlendirmek durumunda olduğumuz aslında genel seçimlerde ortaya çıkan tabloda da Erdoğan'ın eskisine oranla işte bu teknokratlardan oluşan kabine oluşturması, sivri isimleri tasfiye etmiş olması veya işte Süleyman Soylu gibi Bahçeli'nin himaye ettiği iddia edilen ve fazlaca liderlik iddiasını göstermiş olan bir isimle bu ismin başka yaptığı değişiklikleri aslında yani MHP'nin biraz yük olmaya başlaması şeklinde o zamandan da yorumlanmıştı ve bunun da işte bu yeni kabinenin oluşturulması, genel seçimden sonraki Erdoğan'ın siyasetinde izleri aranmıştı. Çünkü bunu tahmin etmek çok zor değil. Onun ötesinde tabii Kürt seçmen meselesi var. Yani Kürt seçmenin önünde, yani AK Partisi'nin Kürt seçmene atacağı adım ki bu önemli. Son seçimde bir kere daha önemli olduğu ortaya çıktı. Ciddi bir ölçüde Kürt seçmen... Gerçi ben bu Kürt seçmen çok böyle soyut bir kategori buna da karşıyım ama hani kolaylık olsun diye söyleyelim. İşte DEM Parti ile CHP'nin büyük şehirlerde aldığı oy üzerinden yapılan tartışmalar çerçevesinde söylüyorum. Bu Kürt seçmenlerden de işte CHP'ye akış olduğu belli noktalarda özellikle görül. AK Partisi'nin bu yönde de bir siyaset geliştirmesi lazım ve bunun önündeki en önceli olduğu ortada. Gerçi Bahçeli geçmişte Yani çok iddialı olduğu, sert olduğu iddia edilen meselelerde geri adım attı. Yani benim izlenimime göre Bahçeli'nin Erdoğan'a ihtiyacı veya iktidarın bir parçası olmaya ihtiyacı Erdoğan'ın AK Partisi'nin Bahçeli'ye olan matematiksel ihtiyacından daha fazla. Ama şimdi İYİ Parti de karıştı. Bu milliyetçi seçmen böyle bir veya milliyetçi cenah işte Bahçeli'nin de MHP'nin de kolu olduğu bu cenahta da böyle bir belirsizlik ortada kalmış veya kalma ihtimali olan yani başka partilere yönelmiş olan tekrar çünkü İYİ Parti'nin çok toparlanabileceğine dair şu anda işaret yok. Dolayısıyla bu daha işte İYİ Parti'den de MHP'ye Bahçeli'ye itirazı olanlar biliyorsunuz İYİ Parti'ye geçmişti. Hani onları da dikkate alacak hesaplar yapılırsa Bahçeli gerçekten de durumunun tehlikeye girdiğini düşünmek ve hissetmekte haklı. Ama bu nereye doğru evrilir? Ben Cumhurbaşkanı'nın da aslında biraz da yoklamalarla siyasetini belirleyeceğini düşünüyorum. Yani böyle hızlı bir şekilde Bahçeli'den uzaklaşma iktidar içerisinde böyle yer değiştirmeler hızlı bir şekilde olmayacağını daha önce de gördük. Çünkü başkan seçiminden önce İYİ Parti acaba MHP'nin yerini alır mı falan diye de tartışıldı. Öyle bir şey olmadı. Ve Erdoğan da pek buna rağbet etmedi. Yani çok spekülasyon da yapıldı aslında. Acaba Meral Akşener işte böyle AK Parti'ye mi göz kırpıyor? Erdoğan'a mı göz kırpıyor? Bazı beyanları, tavırları bu şekilde yorumlandı. Ama benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla Erdoğan bu yönde bir adım atmadı. Yani belki çok erken de ama ortada böyle bir tanımlanmamış, yarı tanımlanmış bir durum olduğu. Yani MHP AK Partisi Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkide bir revizyon. Diğer aktörlerle aynı şekilde onların onlarla olan ilişkiler çerçevesinde de bir revizyon ihtiyacı kendini hissettiriyor ama bu dediğim gibi öyle beklenildiği kadar yani hızlı bir şekilde şey olmaz gündeme gelmez gibi geliyor. Çünkü çok ihtiyatlı ilerleniyor o alanda. Gerçi Fethullah Gülen grubunun tasfiyesine benzetenler, benzer bir tasfiyenin de olabileceğinden bahsedenler de var. Ama her olay ve aktör kendi şartları çerçevesinde değerlendirmesi lazım. Yani çok kaba hatlarıyla böyle benzerlikler görülebilse de çok birbirine benzeyen durumlar değil ve dolayısıyla benzer yollar izlenmesi söz konusu değil. Çünkü bu en sonunda bir siyasi parti, siyasi bir lider. Seçmenin ne yönde karar vereceği o yani Fethullah Gülen grubu gibi bir şey bir yapı değil. Ve ortada kendini ortada gören bir seçmen kitlesi ne siyasetçiler dikkate alırlar. Yani Devlet Bahçeli birazcık küserse MHP'nin tamamı Erdoğan karşısına geçer mi geçmez mi? Veya işte Erdoğan biraz Bahçeli'ye mesafeli olursa acaba şimdi zaten böyle dağılmış olan İyi Parti'den böyle bir arayış içerisinde olanlar Rabbi hitap etme alanı açılır mı diye. Bütün bunları ön düşünülebileceği bir ortam var. Ama çok boyutlu, çok aktörlü, çok etkenli bir tablo. Dolayısıyla bugünden işte onu tasfiye eder, öbürünü yanına alır filan gibi böyle düz hesaplar siyasi gelişmeleri anlamamızı engeller. Ve öyle kolay kısa tahminler yaparız. Ondan sonra birdenbire hiç hesaplanan şey olmadı filan demeye başlarız. Olmaz çünkü dediğim gibi çok aktörlü, çok bilinmezli denklemler. Ve Erdoğan da zaten yani ne istediği siyasete ne kadar itirazınız olursa olsun çok ihtiyatlı, öyle fevri bir politikacı, son derece hesaplı, ince hesap yapan, sabırlı, yani hep böyle bir zamanını bekleyen ve dolayısıyla bu türden spekülasyonları da bu açıdan boşa çıkarmış bir siyasetçi. Zaten dedim, bu denli uzun süredir içeriğini ne kadar eleştirirsek eleştirelim, yani siyasi ömrü bu kadar uzun olan bir liderin başka türlü olmasını da beklenemez. O yüzden ben spekülasyon yapmak yerine konunun nerelere açılabileceği hakkında ne düşündüğümü söylemiş olayım.
Hocam peki bu konudan diğer bir konuya geçelim. 1 Mayıs meselesine geçelim. Yarın 1 Mayıs kutlanmak isteniyor Taksim'de. Çünkü bundan öncesinde yaklaşık 12 yıl kadar Taksim'de kutlanılmasına izin verilmiyordu. Ama Anayasa Mahkemesi kararı var. Aralık 2023'te çıkan bir karar. Disk ve Kesk'in başvurusu üzerine Taksim'de aslında kutlanabileceği, bunun bir hak ihlali olduğu, kutlanmamasının içeren bir anayasa kararı var. Tabii bu sırada hem Anayasa İçişleri Bakanı'nın hem de İstanbul Valiliği'nin Taksim'e yönelik açıklamaları var ki kapattılar ve bugün itibariyle öğrendik ki 40 yerde Taksim'e çıkan 40 yerin engellendiği de artık gözümüzün önünde görüyoruz. Ama öte yandan muhalefet de çok ciddi bir şekilde Taksim'e çağrı yapıyor. CHP lideri de yapıyor, CHP'li kurumlar da yapıyor, solcular da, sol muhalif kesimler de, işçiler de, herkes Taksim'e çağrı yapıyor. Tabii yarın göreceğiz neler olup biteceğini. Ama ben buradan şunu sormak istiyorum. Taksim'in, 1 Mayıs'ın bu kadar sembolik olan bir yerin yasaklanması kimin işine yarayabilir?
Aslında kimsenin işine yaramaz. Tam tersi, şimdi bu anayasa tartışmaları ileride işte Cumhurbaşkanı'nın acaba ılımlı, daha işte demokratik bir yere doğru gider mi? Veya en azından anayasa konusunda anlaşmak açısından falan diyoruz. Bakın ne kadar zor tahmin yürütmek. Bu 1 Mayıs meselesinden de görülüyor. Şimdi normal şartlar altında, yani bütün bu böyle rasyonel bir değerlendirme yaptığımızda ne olması beklenir? 1 Mayıs konusunda mesela bu yumuşaman veya işte bir müzakere siyaseti ne amaçlı olursa olsun, velev ki diyelim çok pragmatik AK Parti'nin işine gelebilecek değişiklikleri ve muhalefeti ikna etmeye çalışmak olsun. Beklenebilecek şey 1 Mayıs konusunda daha ılımlı bir tavrın takınılması, değil mi? Oldu mu? Hayır. Yani bu ortamda tam da beklenebilecek bir şeydi. Olmadı. Bu şimdi bu mesele, 1 Mayıs meselesi zaten inatlaşma dışında hiçbir şey değil. Yani herkes biliyor ki istediği kadar vali, zamanında da bakanlar, valiler açıklama yapsınlar, emniyet müdürleri. O 1 Mayıs'ı kapatmak için harcanan çabanın yarısı, yani güvenlik tedbiri anlamında diyorum, yarısı uygulansa zaten orada bir güvenlik zaafı olur. Onun ötesinde zaten böyle bir iddia olabilir mi? Yani Türkiye'yi dört bir taraftan kale gibi kolluyoruz işte iddiasa güçlü bir, bu iddiada bulunan güçlü bir iktidar. Hatta herhangi bir iktidar, bu kadar yani güç gösterisi sergileyen bir iktidar değil, herhangi bir iktidarın biz bir meydanın güvenliğini sağlayamıyoruz demesi mantıklı bir şey mi? Kendisiyle de çelişen bir şey. Yani faydayı falan bir tarafa bırak, kendisiyle de çelişen bir şey. Bu 1 Mayıs meydan meselesi tamamıyla bir inatlaşma haline gelmiş vaziyette. Ve Erdoğan'ın da bu tür inatları var. Her ne kadar işte hesaplı, ince düşünür, sabırlıdır falan diyorsak da bu türden inatları var. Yani nereye koysanız mantıklı bir şekilde, yani siyasi akıl açısından diyorum, herkesin farklı siyasi görüşleri açısından demiyorum. Yani normal siyasetin böyle bir dengelerini falan düşünerek bir mantık yürütseniz, hiçbir inat dışında hiçbir izah edilecek tarafı yok. Hele güvenlik hiç değil. Bu aynı şeyi ben Osman Kavala davasında da görüyorum. Yani Osman Kavala davasında ortada olan ne hukuki gerekçeler mantıklı, ne siyasi hesaplar. Yani diyelim ki hukuk hiçe sayılmıyor filan. İşte onu suçlayacak bir şey yok zaten falan. Hani onu da geçtik. Hukuk itibar edilmiyor. Siyasi mantık açısından da baktığımızda Osman Kavala gibi birinin yıllarca hapiste kalması ve de hiç yani tünelin ucundaki ışığın hep böyle daha da öteye gitmesi, hatta yok olması izah edilebilir bir şey değil. Ben bu konuda da bir inat olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanının böyle bir yönü var. Yani bazı konularda inatlaşıyor. Bunu bir bilek güreşine çeviriyor. Ve de bakalım işte yani siz mi madem bu kadar böyle ısrar ediyorsunuz, ben de gücümü gösteririm, yaptırmam. Bunun dışında dediğim gibi izah edilir bir tarafı yok. Onun ötesinde yani Taksim'in sembolik anlamını ben de biliyorum. Ben de lisedeydim o çağlarda. 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlandığı zamanlar, olayların olduğu zamanlar, yıllardır bu süre gelen süreçleri yakından takip ediyoruz. Ve şey olarak da, hissi olarak da tabii, yani sembolik anlamı olan bir yerde kutlanmasının engellenmesi son derece yadırgatıcı geliyor. Ama ben artık bir noktadan sonra, inanır mısınız, yani bu ısrardan da vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Yani semboller önemlidir ve bunlara boş verilmemelidir genel olarak. Ama onun ötesinde semboller maksadın önüne geçmemelidir diye düşünen birisiyim. Yani bu bakımdan bu 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen aktörlerin bu maksatların gerisine düştüğünü iddia etmeyeceğim. Disk için asla böyle bir şey söyleyemem mesela. Ama yani toplumsal talepler daha önemli. Evet, onlara muhalefet çeviren siyasi parti olarak da, sendikalar olarak da bunlar zaten dillerden düşürülmüyor. Ama ben gene de hala iş ve emekçi dünyasının taleplerinin, durumunun yeterince muhalefet çevrelerinde markes bulmadığını, tabii bir kaynak, araçlar yok. Yani medya özgürlüğü olmadığı için, ne medya iktidar tekelinde büyük ölçüde olduğu için. Ama onun ötesinde de asıl iş ve emek sorunlarının bu sembollerin önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tüm bu kesimdeki kaç insan illa Taksim'de kutlayalım diye ısrar ediyordur. Ben olsam çok yanlış düşünüyor olabilirim. Çünkü bu örgütler, çevreler çok daha yakın temas içerisinde emekçilerle. Dışarıdan bakıldığında ben bir şekilde en güçlü katılımla kutlanmasını daha önemli buluyorum. Ve böyle bir hani yasak, zaten iktidarın yapmak istediği de bu. Yasak bile ne yapıyor? Tavsatıyor işi. Yani inatlaşmanın da ötesinde bir yer gösterdim, gidin orada. O yer aynı coşkuyu taşımayacak, o belli. Ama tam da buna karşı inatla o yerde ısrar yerine, çünkü pek çok insanı caydıracak bir şey. Caydırıyordu zaten. İktidar maksadı bu, evet. Ama sonuçta oluyor mu, olmuyor mu bu caydırılma meselesi? Yani örgütlenmiş işçileri belki caymıyorlar. Gene kalabalık bir şekilde protestoya girişecekler. Ama ben bu nedenlerle uzak duranların da olacağını düşünüyorum. İktidarın hesap ettiği gibi. O yüzden aslında kerhen de olsa, içlere sinmese de ki daha önce de oldu. Mümkün mertebe geniş katılımlı ve iş emek sorunlarını mümkün mertebe en yüksek sesle bir kez daha tekrarlanacağı bir 1 Mayıs kutlamasının daha önemli olduğunu düşünüyorum, nerede kutlandığından. Şimdi yani protesto mahiyetinde Taksim'e girmeye çalışmalar, yok polisle çatışmalar falan, bunlar bana göre çok maksada hizmet etmiyor. Yani mevcut iktidarın otoriter yapısını mı sergilemek? Zaten bunun sergilenmedik tarafı kalmadı. Yani bu konuda tereddütü olanları zaten ikna etmek mümkün değil. Yani o özgürlükler hiç de önemli değil canım, ne olacak filan. Yeni insan için belki, ancak bunlar görünmez şeyler. Ama diğer taraftan herkes görüyor ki yani bu iktidar ve ne düşünce özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne herhangi bir toleransı yok. İşte emniyet güçlerini sert bir şekilde kullanma konusunda herhangi bir tereddütü yok. Yani bunun altını çizmenin artık çok manası olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. O yeterince de bu iş ve emek dünyasının talepleri yeterince karşılık bulmuyor, yeterince yüksek sesle ifade bulmuyor derken de diski plan yani kendi alanlarında çok etkin olan çevreleri kastetmiyorum. Ama genel olarak muhalefet siyaseti içerisinde de bakın işte yani bir emekliler meselesi ben çok bahsediyorum. Tamam, geçim sıkıntısı ama bu Türkiye'de yaşanan büyük bir ekonomik kriz, geçim sıkıntısı çok önemli bir siyasi karşılığı da var zaten. Ama onun ötesinde bir çok ciddi bir emek problemi var. İş cinayetleri var. O yüzden de diyorum ki zaten Özgür Özel'in sicilinde Soma gibi çok önemli bir mücadele var. Bunun gibi alanların, bu alanlarda eskisine oranla çok daha aktif bir şekilde muhalefet ses veriyor. Ama ben bu tür ses vermelerin ve özellikle bu temaların sürekli gündemde kalmasının böyle sembolik siyasete yüklenmekten çok daha anlamlı olduğunu en azından bir süre için. Yani ta ki Taksim özgürleşene kadar başka taktiklerin izlenmesi gerektiğini, başka muhalefet biçimlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ve umarım da yarın CHP'de yani bu tam da iktidarın da öngördüğü işlere de ulaşmaz. Yani böyle bir poliste çatışmalar planı aman dirlik düzenlik olsun manasında demiyorum. Protesto çok önemli bir şey. Ama dediğim gibi bu tür protestolar da mesaj olma niteliğini kaybetti maalesef. Ve yani kargaşa görüntüsü dışında bir topluma başka bir mesaj vermiyor. Ve zaten çok ikna olmuş bir kesim dışında kimseyi de etkilemiyor. Kimseye de ulaşmıyor. Benim kaygım bu şimdi. 1 Mayıs öncesi böyle bir şey söylemiş olmak istemezdim. Ama yalan da söyleyemem yani böyle düşünüyorum.
Hocam son olarak şunu sormak
O
istiyorum.
yüzden ay, sonu malu kalmadı şimdi sen ABD'deki üniversiteler meselesi ne bu böyle 2 saniyelik bir yerden kapmaya konuşalım. Nasıl olsa bu iş bir uzun bir iş. Çünkü o da böyle sadece ABD ile ilgili bir mesele değil de o yüzden böyle sıkıştırmak istemiyorum. Yani ne
Hocam o
sadece
zaman son olarak şunu sorayım size. 1 Mayıs'la ilgili sormak isterim. Yani siz konuşurken bir yanıyla da aklımda şu soru işareti vardı. İktidarın 1 Mayıs'ı Taksim'e kapatması ve bir ısrardan bahsediyoruz muhalefetin hani sizin söylediğiniz yerden ama mesela benim önüme de şöyle bir tweet düşmüştü ki asla da aklımdan çıkaramadım. Mücella Yapıcı'nın söylediği bir şeydi bu. Mesela iktidarın sunduğu alan Maltepe. Miting alanı dediği yer. Orası mesela şu anda Cumhuriyet Halk Partisi de işte mitinglerini orada yapıyordu seçimler zamanı. Mesela orası doldurma bir alan ve dolayısıyla orayı gösteriyorlar aslında. Bunun gibi pek çok yer gösteriyorlar elbette. Yeni Kapı'yı gösteriyorlar, Zeytinburnu'nu gösteriyorlar, Sirkeci taraflarını gösteriyorlar ama Mücella Yapıcı'nın söylediği bir başka şey de yine Taksim Meydanı'nın aslında kamusal olarak bir kutlama etkinliğine çok daha açık olduğu gerçeğiydi. Bir de
şüphesiz.
yani
Şüphesiz. Ama doldurma alanı anlamadım. Yani evet ben de duydum da doldurma
şey
alanlar.
anlamında deniz dolgusuyla doldurulması anlamında söylüyor. Yani çünkü orada bir şey olsa, bir deprem olsa ya da Allah korusun başka bir şey olsa oranın zemininin aslında çok da uygun olmadığı
Şimdi
perspektifler. Çok da mimari açıdan söylüyor aslında ve iktidarın da yönlendirdiği yerli bu.
mitingler açısından aynı şey geçerli değil mi? Yani çok daha uygun diyorum zaten sembolik anlamı var başka bir tartışmaya da gerek yok yani siyasette semboller önemlidir yani tabii ki neden işçi bayramı Taksim'de kutlanmasın anılmasın yani bu bile yeterli bir şey ve iktidarın bu konuda gösterdiği tavır baskıcı dayatmacı tavır ortada ama şimdi bu doldurma alan falan bana biraz zorlama geliyor kusura bakmayın yani İstanbul'da deprem olsa herhalde 1 Mayıs günü sadece o insanlar ondan zarar görmeyecek veya milyonlarca insan doldurma alanlarda sürekli dolaşıyorlar. Yani o büyük başka bir büyük sorunumuz.
Onun sebebi
Ama
de şu bu arada.
1 Mayıs'a
İçişleri Bakanlığı
bağlamak
ile
biraz
ilgili.
zorlama.
Yok, İçişleri Bakanı'nın aslında Taksim Meydanı'nın eylemsel anlamda uygun olmadığını söylemesinin üzerine aslında
Ya bu
söylüyor bunu.
en başında söyledik zaten. Yani hiçbir anlamı yok. Yani yapılan bu resmi açıklamaların hiçbir anlamı yok. Uygun olmamak meselesi. Güvenlik en çok. Yani
Evet,
bugün ben
güvenlik.
mahalleyi dinledim. Güvenliğine ya diyorum ya bu kadar tutarsız bir açıklama olabilir mi ya? Yolları kapatmak için, Taksim'e giden yolları kapatmak için
Her
kullandığınız
yer.
şeyleri, araçları, emniyet güçlerini Taksim'i güvenli kılmak için kullanamıyor musunuz? İkincisi yani bir ülkede bir meydanı güvenliğini sağlamak yani mevcut Türkiye için tersinden bu demek. Yani bir meydanın güvenliğini sağlayamıyoruz demektir. O bakımdan da kendi içinde de çelişik ve izah edici değil yani geçiştirici laflar bunlar. Asıl olan Cumhurbaşkanı'nın tasarrufudur. Ne yapacak yani diğer işte bakanlar, politikacısı da, bürokratı da bu çerçeve içerisinde bir izahat geliştirmek zorunda kalacak. Onu geliştiriyorlar. Yoksa bunu yani kalkıp da bunu tartışma konusu etmek bile ciddiye almak olur bu iddiaları. Doğrusu ben bunların yani bu şekilde bir mantıkla izah edilecek şeyler olmadığı için yani telaffuz ederiz, hatırlatırız herkese bu ne kadar saçma bir gerekçe oldu. Hayır, aslında güvenliydi. Aslında tören alanı oydu. Dediğim gibi yani daha az önemli konular. Çünkü
Evet, doğru.
baştan zaten iddianın kendisi topyekün ikna edici de değil, mantıklı da değil. Ne siyasi anlamda ne hukuki anlamda bir karşılığı da yok. Bunu işaret etmek bence yeterli.
Mert'le bu hafta gündeme ilişkin konuları konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, iyi günler.